Ayrım 10.
Karşı dağlar hala leylak rengiydi. Ama yamaçların gölgesi düşen kasaba gittikçe esmerleşiyordu. Rahmi yolda belki laf olsun diye, belki de bir başka konuda rahatlarım umuduyla, bankada işler nasıl diye sordu. Hiç tadı yok be Rahmi, anlattı da. Kredilerde fırkacılık, alalım da fırkacılık, satalım da fırkacılık. Batar bu gidişle. Sen iyi düşündün ya, dayım da bekçilik çıktı. Neyse işte, sen aklını ona takma. Ekmeği biz de yiyelim mi? Allah ne verdiyse. Yo be emmi, ben hemen fırkaya döneceğim. Kasabanın girişinde ayrıldılar. Vadinin içine düşen evinde lambalar yakılmıştı. Kapıyı Serdar değil, Müberrer açtı. Rahmi, güldanenin yandan vuran ışıktaki bembeyaz gülümseyişini görmese endişelenecekti. Oğlan nerede? Parıl parıl yüztaş atarken de gölgelenmedi. Dubasına özenir oldu iyice, gazete okur. Gel lan buraya. Top gibi patlamıştı sesi. O Müberrer'in tuttuğu terliklerini giyerken Serdar merdivenin başında ürkek ve süklüm püklüm belirdi. Buyur baba. Rahmi baktı ve bu bakışından çok gülüşü daha da sindirdi Serdar'ı. Yetmedi ama. Bir de buyur diyor utanmadan. Karşılaman için çığırmamız mı lazım? Gazete kesti. Sana ne gazeteden be? Gel hadi dikilip durma. Çevir şu o papuçlarımı. Götür şu onları aşağıneye. Çocuk ayakkabıları düzeltip paketleri mutfağa götürürken o hala söyleniyordu. Ben sana eski yazı işi bu yaz bitecek derim. Sen nelerle vakit öldürürsün? Allah bilir ha, domates kerdeleri bugün de çapalanmamıştır. Evet, domatesler maalesef bugün de çapalanmamıştı ve bu da dünyanın sonu demektir. Hey, sana söylüyorum avrat. Çekil oradan da iyi baksın yüzüme. Sana derim lan, işittin mi? Başını salladı Serdar. İşitmişti, belki komşulardı. Rahmi'ye Güldane'nin bakışından öyle geldi. Sen ocaktakine bak. Güldane mutfağa girdi. Ama dönerken bakışının anlamı daha da açıktı. Düpedüz, bağırma herif, oğlana da o kadar yüklenme diyordu. Rahmi küsüverdi. Hep gabe, hep bende. Başını koy verince alıp gideceğini. Fırka mırka yok bundan sonra, anladın mı? Küsmekten vazgeçmişti. Müberreri kucakladığı gibi havaya kaldırıverdi. Gel benim sultan kızım, akıllı kızım. Böylece Güldane'den ödünü almış oluyordu. Çünkü çocukları birbiriyle ezmederdi. Ama ne kadar şamata ettiyse de Güldane'nin başını çevirtemedi. Küsmesini bilen oydu. Sessizlik hiç de hoşuna gitmiyordu. Üstelik Müberrer de bu çeşit sevgi gösterilerinden hoşlanmazdı. Kollarından sıyrılıp annesinin yanına gitmişti. Rahmi kendisini yalnız ve yenik hissetti. Tez olun, fırkaya gideceğim ben. Bekledi ama boşuna. Güldane kim mi demedi. Bunun yerine hadi kızım seri ver sofra bezini dedi. Serdar sen de kasna sineği koy ver. Yemeklerini her akşamkinden başka bir suskunlukla yediler. Rahmi ise son akşamların çoğunda olduğu gibi çok şükür yarabbimi kalkarken doymayanlara yardım gücü ver banayı da sofaya çıkarken mırıldandı. Güldane arkasından gelmişti. O doğrulup mandala uzandığı zaman elini kapıya dayadı. Göz göze geldiler. Rahmi gülmeye çalıştı. Karşısında bambaşka bir Güldane vardı, anladı. Bir şey mi diyeceğim? Diyeceğim ya. Ve deyiverdi. Fırka reisi olduğunda başın göğe değdi değil mi? Adam akıllı şaşırmıştı. O nasıl laf lan avrat? Bas bayağı laf işte. Evin bir herifi var mı yok mu belli değil. Görüyorsun işte. Dadımız duzumuz da kalmadı. Yetiversin gari. Rahmi güldü. Güldane, kızma dedi. Rica değildi bu. Kızdım filan yok. Görmen mi? Gülüyorum. Hadi hadi, ellere de onu. Rahmi o gülüşünü koruyamadı. Bir başka güldü. Sahi mi? Esah ya. Gözüne söz geçiremem sen. Bilirim ben seni. Kızma. Kızmaya hakkın yok. Kaç gündür bir oturup konuşamadık, yalan mı? Doğru. Rahmi boynunu bükmüştü. Kucaklamak istedi ama işe yaramadı. Güldane kapıya dayalı kolunu çektiği gibi bu sefer de onun omuzuna dayadı. Yere batsın doğrusu da yerisi de. Serdar'ı da kendine benzettim. Sonra da kalkmış ele kızıp ona bağırın. Öfkeni bizden çıkarın. Sesleri yükselmiş olmalıydı. Müberrer sofaya açılan kapının eşiğine gelmişti. Rahmi, bizi mi seyreden kız dedi. Müberrer de ciddi ciddi cevap verdi. Evet. Rahmi ne diyeceğini düşünürken Güldane kapıyı araladı. Hiç değilse sabahlara kalma. Rahmi gene eğdi başını. Çabuk dönerim. Ekledi de. Bir de yarın. Son. Söz. Güldane, hiç insanın kendine nazarı değer mi kız diyordu. Rahmi sabahleyin git bir bak dediği için öğleye doğru bacısına gelmişti. Yeğeni asının getirdiği kalaylı maşrabadaki suyu başındaki tülbentin kıyısıyla süzerek içtikten sonra devam etti. Benim değdi vallahi. Nazar değerse bilem benim kocam ellerindekine benzemez. Gayfeler de meyhaneler de sürtmez diye övün övün Allah'ı kızdırdım. Sen misin övünen? Al da gör den işte. Sarıverdi fırkacılığı başımıza. Yalnız onu mu? Oğlanı da kaptırdım. El alemi küstürüp düşman ettiğim de bedavası. Hani gülbeyazlardan ya kardeşliğim Leyla bilem evime gelmez oldu kız. Vallaha da billaha da. Bilin işte. Enişten bile öyle. Huriye bacısı mahzun mahzun gülümsüyor ve susuyordu. Bir ara sen yine de Şükret dedi. Güldane yere batsın şu fırkacılık deyince de büsbütün mahzunlaştı. Fırkacılık dediğin bugün var yarın yok. Geçer gider. Allah geçmeyenini vermesin. Sonra enişteni ne karıştırın. Fırkacılık çıkmadan önce enişteme karşı başka mıydı sanki? Sus Allah'a sen. Söylemeye dili varmıyordu. Ama Güldane'ye gerçeği hatırlatmayı başarmıştı. Bu da daha rahat konuşmalarını sağladı. Huriye sanki bir kendisi okumuş dedi. Her bir kesten büyük görür kendini dedi. Eniştemi hiç çekemez dedi. En sonunda da horlar durur beni de anamı da diye ağlamaya başladı. Çünkü sanki beni anam doğurmadı. Çocukları da ben doğurmadım sanki. Yakıştıramaz biz onları kız demişti iç çekişlerinden zorlana zorlana. Uzun süren susuştan sonra başını dizine dayayan biberlerin yaşıtı Aslı'nın saçlarını okşadı. Hadi kız Aslı teyzen üzüm getiriver de yesin. Aslı çıkınca da gözlerini silen ablasına sarıldı. Bunu değil emme oğlan iyice soğuttu bende. Çekilirken de ekledi. Sen de kalkmış fırkacılık deyip durun. Cehennem azabı vallaha gızaba. Ama artık ağlamıyordu. Çene kemikleri oynayıp duruyordu. Öfkeliydi, hınçlıydı ve güçsüzdü. Sanki babam değilsin. Eniştem delin bir herifi. Adını bile ettirmez. Serdar, Müberrer de yemez olduk. Çektirecek emme Allah ettiklerini. Güldane o akşam Rahmi'ye, sen benim dediklerime bakma dedi. Şöyle bir düşündüm de bunca telaşenin içinde bir de ben şişiririm kafanı diye utandım. Yo be avrat dedi Rahmi. Ben de düşündüm. Hadi sen neyse ama sarı kızla buzağısını bile görmem kaç gündür. Güldane'nin karşılığı hiç de aşağı kalmadı. Sütün içen ya yeter. Sarılı verdiği gibi şap diye öptü yanağından. Son dedik işte sana. Var mı üstüme gari? Güldane'nin üstüne üstüne vardığı yoktu zaten. Ama Rahmi paçasını kaptırmıştı bir kere. Didiniyor, çabalıyor, bir türlü kurtaramıyordu. Bu da Güldane'yi hesaba bile katmadan canını fena halde sıkıyordu. Onu hırçınlaştırıyordu. Gülüşlerinin çeşidi çok, çok azalmıştı. 8. Bir avuç toprağa bunca kıylı kal. Sabahın 8'iydi. Dairelerin açılmasına daha bir saat vardı. Rahmi yazıhanesinde bir dava dosyasını inceliyordu. Ağır cezadaki ilk duruşma onundu. Avukatlarını hemen hemen tasfiye etmişti. Önündeki dosyada Kenan Bey'in devrettiklerinden ve sonuçlanmamış birkaçından birisiydi. Hayırlısıyla bir de şunlar bitse diye mırıldanıyor ve ikide bir Kenan Bey'i düşünüyordu. İşte şu anda da öyleydi ki karşısında Doktor Fazıl Bey'in sır vermeyen yüzünü görüverdi. Hayrola enişte? Doktor elindeki telgrafı uzattı. Hayır değil Rahmi, maalesef. Telgraf Kenan Bey'in yatırıldığı hastaneden geliyor ve vefat haberini verdikten sonra ne yapılacağı soruluyordu. Rahmi getiririz dedi. Fazıl Bey otururken konuştu. Ben de öyle düşünmüştüm. Lakin büyük kız orada, oğlu Bursa'da. Haremiyle konuştum, onlar bilir diyor. Sanırım cenazesinde bulunamayacağız. Hanımı, bu gece gidiyor. Rahmi dudaklarını emiyordu. Benim de gitmem lazım dedi. Çok iyi olur. Fazla bir şey konuşmadılar, doktor gitti. Rahmi dosya incelemesini yarım yamalak tamamladı. Duruşmaya girdi, erteleme istedi. İsteğinin kabul edilmeyeceğini anlayınca haberi bildirdi, kararı aldı. Cübbesini ve çantasını yazıhaneye atıp çıktı. Doğru fırkaya gitti. Serbest fırka belediye seçimlerine katılma kararı almıştı. Yapılacak bir yığın iş vardı. En başta da adayların tespiti geliyordu. O bunlarla uğraşırken postacı bir telgraf getirdi. Önce imzaya baktı, Hilmi. Bir şey çıkaramadı ve ancak satırları okuduktan sonradır ki çekenin müfettiş Hilmi Bey olduğunu anlayabildi ve şaşırdı. Hilmi Bey bir rastlantıyla İstanbul'da bulunduğunu ve Kenan Bey'in vefatını öğrendiğini söylüyor, salı günü yapılacak cenaze merasiminde bulunacağınızı ve bu acı vesileyle de olsa görüşeceğimizi ümit ederim diyordu. Eve gittiği zaman hava iyice kararmıştı. Güldane onu karşıladıktan sonra yanında oyalanmadı, mutfağa döndü. Müberreri de çağırdı. Rahmi balkona çıkmamış, girişteki odada oturup kalmıştı. Serdar, lambayı yakayım mı dedi. Hele dursun. Az sonra Güldane seslendi. Serdar, yakıver şavkı. Serdar, babam istemedi diye cevap verdi. Sesi bir şeyler anlatmak ister gibiydi. Nitekim Güldane ışıkta bir karaltı gibi belirdi. İçiniz kararacak, Rahmi, yaksın dedi. Ve kendini zorlayarak doğruldu, öptü oğlunu. Yakıver. Serdar lambayı yakarken Müberrer de gelmişti. Rahmi mutfağa geçti. Güldane maltızın üstündeki tencereyi karıştırıyordu. Şöyle bir baktı ama bir şey söylemedi. Rahmi kolunu onun omzuna attı, saçlarını öptü. Kenan Bey vefat etmişti. Bunu epey bekledikten sonra kolay olacağını sanınca söylemiştim. Kekeledi ama. Babam gibi severdim bilin sen. Peki ya adamdı. Güldane başını kaldırmadan Allah sevenlerine de iyilere de uzun ömür versin dedi. Babam gibi severdim demişti. O zamana kadar hiç düşünmediği bir şeydi bu. Rahmi sessiz geçen yemekte ve gece yarısına doğru bindiği trende dalıp gidene kadar durdu üzerinde. Ne kadar doğru olduğunu anlayınca da şaşırdı. Kafası hiç zorlamadığı halde onu gerçekten şaşırtan bir ısrarla bir Kenan Bey'e bir amcasına takılıp duruyor. İkisi arasında mekik dokuyordu. Duygu çıkınlarını didikliye didikliye. Ve hassas bir terazinin kefelerine boyuna dirhemler atılır gibi. Kefeler bir o yana bir bu yana ağıyordu. Sonuç olarak en çok buna şaşıyordu işte, sevgi denkti, hem de amcasını kayırma çabalarına rağmen. Asıl üzücüsü, sevgi üstünlüğünü kazanamayan amcası sıra saygıya gelince davayı açıkça kaybediyordu, neden? Rahmi düğümü çözmeye çabalarken birdenbire babasını, daha doğrusu baba susuzluğunu hatırlayıverdi. Rıza Efendi, yalnız elden tutmasıyla değil, sevgisiyle de bir ikinci ne kadar giderebilirse gidermişti o susuzluğu. Rahmi bunu ömrü oldukça minnetle, şükranla, gönül bağlılığıyla hatırlayacaktı. Kesindi bu. Ama babada sevgiden, yardımcı olmadan, desteklemeden başka bir şeyler de olmalıydı, vardı. Ve Rahmi bunu ilk defa sezinliyordu. Neydi o başka şeyler veya şey? Kenan Bey'in ağır basmasını sağlayan şey? Zorluyordu kafasını. Kenan Bey'i çeşitli durumlarda, çeşitli ilişkilerde, duruşmalarda, sokakta, parkta, esnafla, kaymakam beyle, belediye başkanıyla, esnafla, enişteyle, kendisiyle konuşur, sohbet eder, tartışırken canlandırdı. Hafızayı her şeyden önce o dev yapı kaplıyordu, kuvvet. Ama hepsi o kadar değildi. Dürüstlük, iyilik, bilgi, akıl ve mantık üstünlüğü, bir kelimeyle büyüklük. Kuvvet ve büyüklük. Ve bunların uyandırdığı çekingenlikle korku ve beğenmeyle hayranlık arasında sallanan duygular. Bulmuştu Rahmi. Babanın bir ikinci tarafından doldurulamayacak boşluğuydu bu. Ve bu dedirti vermişti Rahmi'ye, babam gibi severdim sözünü. İçi rahatladı, kafası rahatladı. Rıza Efendi'nin badem bıyığını hafifçe sola kaydıran o sevgi dolu, o alçak gönüllü gülümseyişini hatırladı. Emmelerin emmisi diye güldü. Onu ne kadar sevdiğini ancak şimdi anlıyordu. Seçim havayı büsbütün elektriklendirmiş, sinirleri iyice gerginleştirmişti. Köylerden, bucaklardan da, kasabanın içinden de Rahmi'yi tedirginleştiren haberler geliyordu. Kavgalar çoğalmış, bu arada birkaç bıçaklama da olmuştu. Ve bir başka dert daha vardı. Başta jandarma, belediyeciler, muhtarlar, hatta savcı, serbest fırkayı tutanlara karşı haşin denecek kadar sert davranmaktaydı. Rahmi bir yandan bunlara koşturuyor, görevlilerle cebelleşiyor, bir yandan da aklı erenleri de yardıma çağırarak ateşli yandaşlarını yatıştırmak için dil döküyordu. Düşman değil lan onlar, bildiğin Esen'in oğlu işte şu otarla bahçe komşun lan, aynı duayı etmen mi onunla? Sen ona güler yüz göster bir kere eşek değil, o da sana yumuşar hay oğlum. Hadi senin oğlan onun kızına vuruluverdi diyelim, ne edeceksin o zaman? Kızın babası halkçı diye ığh mı diyeceksin? Utan lan toktamış. Daha düne kadar Hamza ile biz garp cephesinde beraberdik der durudum. Hinci başımı çevirip geçen. Hadi gel. Otur şöyle de anlatıverin o günleri bize tatlı tatlı. Ben de sizi dayı oğlu bilirdim lan. Meğerleyim senin anan fırkaymış. Ve daha çeşit çeşit benzerleriyle bir yandan kendi yandaşlarını yumuşatıp sevgiye çekmeye çalışıyor, öte yandan da sözü daktilo çoğaltması, yazılı gazinin serbest fırkaya, serbest fırkanın da gaziye karşı olmadığını, gazete haberlerine ve demeçlere dayanarak bütün yöreye anlatmaya çabalıyordu. Ama daha başka çalışıp çabalayanlar da vardı. Ve onlar da aslında esasını anlatamayacakları, yani kendilerinin de bilmedikleri yandaşlıkları, karşı oluşları, savaşçılıkları kışkırtıyorlardı. Bunun dışında veya bunlara sebep bir de muhtarlıklara, tekel bayiliklerine, belediye ve şehir meclis üyeliklerine yönelen hırslar, bunları elden kaçırmama veya ele geçirme hırsları ve itibar, onur, şeref kuruntuları vardı. Bunlar da fise bilillah çalışanlar gibi taraftarlıkların koyulaşmasını ve uyuşmaların, anlaşmaların, uzlaşmaların imkansız hale gelmesine çalışıyorlardı. Kasabada ve yörede öyle bir hava yaratılmıştı ki bir halkçı veya serbestçi karşı partinin bir ileri geleniyle oturup kalkacak, yiyip içecek olursa dönek sayılmaktan korkuyordu. En sudan ilişkilerde bile o seni kandırır diye korkarın gibi, Allah artırsın lan Rahmi'nin katibiyle bakarım da aran peki bugünlerde gibi sözler söyleniyordu. Kandırılmak, döneklik, kancıklık hepsi de etkili. Rahmi duruma bakıyor ve sonuç almaktan umut kesiyordu. Ama çabayı bırakmadı. Hem de yavaş yavaş ve belli bir önce olmadan kahveler bile ayrıldığı, halkçıların gittiği kahveye serbestçilerin, birikilerin gittiğine de ötekilerin ayak basmaz olduğu halde. Bu bölünmeden sadece damacıların kahvesi, o da Asliye Ceza Yargıcı Ahmet Kemal Bey'in kendi eliyle yazıp merdiven başına çivilettirdiği pankart sayesinde kurtulmuştu. Bu kartonda kırmızı mürekkeple ve iri iri harflerle şunlar yazılıydı. Burada fırka ve siyaset lafı edilmez. Edenler hakim beyin emriyle kapı dışarı edilir ve 3 gün içeri alınmaz. Rahmi artık bunaldıkça o kahveye gider olmuştu. İlk gün, hay çok yaşayasın hakim bey demiş, aldığı cevapla da oradakiler kadar keyiflenmişti. Bu da siyaset Rahmi Bey, bu da siyaset. Lakin bu defa affediyorum. Affedilmek Rahmi'nin gerçekten de hakkıydı. Çünkü siyasetsiz, fırkasız zamanları aşeriyordu evinde bile. Konu artık evine de hakimdi. Gelenlerin arkası kesilmiyor ve akıl alacak şey değil, Güldane bile dolaylı da olsa siyasetle ilgili bir şeyler söylemek için mutlaka bir fırsat buluyordu. Rahmi de o zaman anladı ki, dünya çarşıdan, pazardan ve erkekler arasındaki olumlu olumsuz ilişkilerden ibaret değildir. Bir de evler vardır. Gündüzleri heriflerin bırakıp gittiği sokaklar, akıllarına bile gelmeyen komşuluklar, akrabalıklar, ahretlikler, kardeşlikler vardır. Kısacası kadınlar vardır. Ve kadınlar bilmeselerdi, kendilerine konu üstün körü ve yasak savmacasını anlatılmış olsa da, hatta o kadarcık bile anlatılmasa da, erkeklerin işleri ilişkiler üzerinde duruyor, düşünüyor, konuşuyor, yorumlara girişiyorlardı. Kimi yalan yanlış ama çoğu da şaşılacak kadar doğru hükümlere varıyorlardı. Davranışları da ona göre oluyordu. Aralarında da gene şaşırtıcı bir bilgi alışverişi, bir haber trafiği vardı. Her evden, eltilerden, görümcelerden, yengelerden, ahretliklerden, kardeşliklerden, konu komşudan bilgi kırıntıları, haber döküntüleri toplanıyor, sonra da bunlar hep birlikte veya teker teker işleniyor, ortaya bir kaneviçe çıkartılıyordu. Elde edilen biçim çoğu zaman erkeklerin anlayışına uygun düşmese, hatta onlara pek aykırı gelse de, özellikle önemli konularda sonuca tıpatıp uygun düşebiliyordu. Rahmi Güldane'nin konuşmalarından anlıyordu ki fırka meselesi kadınlar dünyasını da fena halde sarmıştır. Kendini bir matah sayanlar bir de kocaları sümsüklemişler ki onların dışında kadınlar bu işten hiç de hoşnut değildir. Aksine tedirgindir, korkmaktadır. Evlerin üstünde kara bulutlar dolaşmaktadır çünkü kadınlar çeşitli yörelerde en çarpıcısı da İzmir'de olup bitenleri bilmektedir. Bu bilgiler de kulaktan kulağa dolaşa dolaşa geldiği için kendiliğinden abarmaktadır. İtişip kakışmalar çarpışmalara dönüşmekte, yaralı sayıları ölüye çevirmektedir. Bunlara sürgünler, hapisler eklenmektedir. Depremin kapıya dayandığına inanılmaktadır. Güldane işte. Güldane okuma yazma öğrenmeyi hiç heveslenmemiş, Rahmi git doğulundan geri kalma avrat dediği halde halk dershanesine gitmemiş, pek gerekliyse sen öğret demiştir. Ama aynı Güldane son zamanlarda bir heves, bir hırs Serdar'ı zorluyor, bağırta bağırta ya da sana şunu pişireceğim, bunu alacağım diye kandırarak alfabe öğreniyor, gazetelerin haber başlıklarını sökmeye bile başladı. Rahmi, onun ziyaretlere son postanın veya yarının cümleleriyle gidip, Cumhuriyet akşam ağzıyla döndüğünü fark etti. Birbirleriyle her konuda çatışan bu cümleler, kadınlar dünyasının tedirginlik ve korkularına ayrı bir gerekçe oluyordu. Bu arada, Güldane ve elbette daha nicesi, farkına bile varmadan bu döneme kadar çok sevdiği bir takım arkadaşlarından söz ederken buruklaşmaya, hatta aman bırak onu Allah sen demeye başladı. Demek evlerde dükkanlar, bürolar, mağazalar, kahveler gibi birbirlerinden kopuyordu. Ankara ile Bağbali onları da gruplaştırıyor, yan yanayken karşı karşıya getiriyordu. Bütün bunlar Rahmi hep aynı şeyi düşündürüyordu. Fırtına şöyle veya böyle, şu veya bu sonuçla dinecek, deniz durulacak, Ankara'da da Bağbali'de de pek bir değişiklik olmayacaktı. Ama bu dükkanlar, bu kahveler, bu çarşı pazar ve bu evler. Rahmi İstanbul'a kafasındaki bu soru ve yöredeki durumun sebep olduğu endişeler daha da kurşunlaşmış olarak vardı. Hüvvel baki. Dalıp gitmek mi, yoksa hüzün mü belli değil, Hilmi Bey mırıldanmıştı. Eyüp surtlarındaki kulübemsi bir kahvenin önünde hasır ve alçak iskemlelerde oturuyorlardı. Kenan Bey'i 20 dakika kadar önce toprağa vermişlerdi. Cemaat de Rahmi'yi şaşırtacak kadar kalabalıktı. Namazda da, mezar başında da. Ve bu insanların arasında konuşmalardan çıkardığına göre iki partinin 5-10 milletvekiliyle iki partiyi tutan gazetelerin tanınmış yazarları bile vardı. Nitekim işte kendisi de burada Hilmi ve Naki Beylerle oturuyordu. Biri halk fırkasının, öteki serbest fırkanın ileri gelenlerinden. Buraya gelmeyi Hilmi Bey'in kolunda Naki Bey istemişti. Sırtta bir kahve var, talebeliğimizde gelirdik. Pek güzeldir, vaktiniz müsaitse bir çay içelim. Ve toprak yolu tırmanırken Kenan Bey'i övme konusunda biri ötekinden geri kalmamıştı. Son cümlede onun övgüsüydü. Hilmi Bey'e hüvver baki dedirten bir övgü.